Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 13.
21. kısım, yasa ve düzeni sağlamak. Mustafa Kemal 17 Ekim 1924'te Ankara'ya döndü. Meclis ertesi gün Musul konusunda İngiltere ile çıkan bir anlaşmazlığı tartışmak üzere toplantıya çağrılmıştı. 1922 yılında şimdi Irak'ın Kürdistan bölgesi olan Süleymaniye yöresine Kürtleri İngilizlere karşı kışkırtmak için bir Türk subayı gönderilmiş ama çabaları başarısızlığa uğramıştı. Bir tarih hatasıyla Asurlular olarak anılan Hristiyanlığın Nasturi mezhebine mensup yöre halkı, büyük savaş sırasında İtilaf devletleriyle işbirliğine girişmişti. Ve şimdi de Türk hükümetinin otoritesinin tümüyle yerleşmediği Hakkari yöresinin dağ köylerindeki evlerine dönmek istiyorlardı. Kısa bir süre Türk valiyi ellerinde tuttuktan sonra Türk birliklerince geri sürülmüşlerdi. İngilizler bu olayda Türk askerlerinin ateşkes hattını aştığını iddia ediyorlardı. 9 Ekim'de İngiliz hükümeti Türkiye'ye 48 saat içinde Türk birlikleri geri çekilmediği takdirde ateş açmakla tehdit eden bir ultimatum verdi. Türkiye henüz üye olmadığı Milletler Cemiyeti'ne başvurunca İngiltere'nin ultimatumu askıya alındı. 27 Ekim 1924'te toplanan cemiyet, Musul Anlaşmazlığı hakkında tam bir soruşturma yapılıncaya kadar geçerli olmak üzere İngiliz ve Türk işgali altındaki bölgelerin sınırını Brüksel hattı adıyla çizdi. Dipnot Tunçay, sayfa 110-113, Evans sayfa 87. Her iki taraf gerçekte istemediği halde her an savaş ilan edebilecekmiş gibi görünüyordu. Türkiye yeni dönemin başlama tarihinden iki hafta önce meclisi olağanüstü toplamakla Musul üzerindeki iddialarını savunmaya kararlı olduğunu gösteriyordu. Aslında Ankara'daki evinden olup bitenleri gözden geçirirken Mustafa Kemal'in esas sorunu Musul değildi. Yokluğu sırasında ev Anadolu'ya özgü dört köşe bir yazlık evden kuleli bir Avrupa villasına dönüşmüştü. Ankara Garı yakınında yeni döneme yetişmek üzere bir parlamento binası inşa edilmişti. Doğu tipi kolonyal mimari tarzı Ankara'daki kamu binalarının tümünde görülecek olan milli üslubun ilk aşaması olarak biliniyordu. Bitişiğindeki bir zamanlar İttihat ve Terakki Kulübü olup sonradan parlamento olarak kullanılan eski binaya ise Halk Fırkası taşınmıştı. Avusturyalı ve Alman mimarların çağdaş çizgiler taşıyan, süsten arınmış dört köşe yapılarla Ankara'yı doldurmaya başlamalarına daha 10 yıl vardı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında Doğu henüz bir kenara itilmemişti. Rumlardan ve Ermenilerden ticareti devralan ilk kuşak Türk esnaf bakkal dükkanlarına hala şark gibi adlar seçiyordu. Yaz boyunca muhalif basın hükümeti eleştiri yağmuruna tutmuştu. Gerçekten de eleştirilecek çok şey vardı. Balkanlardan akıp gelen göçmenler yerleştirilmeleri esnasında yönetimin yetersizliklerinden ve yiğicilikten şikayet ediyorlardı. Terhis edilen subaylar ve savaş sakatları, gaziler, iş ve emekli maaşı istemlerini aralıksız yineliyorlardı. Din okullarının kapatılması eğitim sisteminde boşluklar yaratmıştı. Mustafa Kemal'in eski arkadaşlarının çoğu karar vermede pay sahibi olabilmek için mücadele verirken bu şikayetleri fırsat bildiler. Hala üyesi oldukları Halk Fırkası içinde bir muhalefet grubu oluşturmuşlardı. Sayıca azdılar fakat hizmet sicili ve düşünsel ağırlık anlamında güçlüydüler. Muhalefet grubunun önde gelen iki ismi eski meclis başkanı ve başbakan Rauf Orbay ile eski meclis başkan vekili ve hükümetin İstanbul'daki temsilcisi Adnan Adıvar olağanüstü toplantı için Ankara'ya koştu. Mustafa Kemal Nutuk'ta 1927 Doğu illerine yaptığı geziden dönünce kendisini karşılayanlar arasında onların olmamasına şaşırdığını ve hemen orada bir komployla karşı karşıya olduğunu kanısına vardığını söyleyecekti. Dipnot Nutuk sayfa 567. Aslında karşı karşıya olduğu Türkiye'nin önde gelen milliyetçi liderlerinden bazılarının ülkenin değişim sürecinde söz sahibi olma haklarını savunan son bir kararlı duruştu. Kazım Karabekir 26 Ekim'de 1. Ordu Müfettişliğinden istifa ederken ordunun yeniden yapılandırılması konusundaki raporlarına kulak asılmadığını ve bu nedenle bütün zamanını meclis üyesi olarak üstüne düşen görevi yerine getirmeye ayıracağını söyledi. 4 gün sonra 2. Ordu Müfettişliğinden istifa eden Ali Fuat Cebesoy ise hiçbir açıklama yapmadı. Mustafa Kemal Nutuk'ta 1927, 30 Ekim'de Konya'daki 2. Ordu karargahından gelmiş olan Ali Fuat'ı aynı gece yemeğe davet ettiğini ama Rauf Orbay tarafından karşılanan Ali Fuat'ın Çankaya'ya gelmediğinden şikayet edecekti. Geçen yılın Aralık ayında ordu komutanlığı yapan subayların meclisteki tartışmalara katılmalarının yasaklanmasının bu istifalara yol açtığı açıkça anlaşılabiliyordu. Mustafa Kemal aynı gün yani 30 Ekim 1924'te meclis üyesi olan 6 kıdemli ordu komutanına telgraf çekerek tepkisini gösterdi. Şahsi ifadelerle kaleme alınmıştı. Bana olan güven ve sevginize dayanarak gördüğüm ciddi lüzum üzerine milletvekilliğinden istifa ettiğinizi bildiren bir yazıyı telgrafla hemen meclis başkanlığına bildirmenizi teklif ediyorum. Birinci derecede önemli olan askerlik görevinize bütün varlığınızla kayıtsız şartsız bağlanmak istediğinizi gerekçe olarak belirtmeniz yerinde olur. Ayrıca Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmakpaşa'nın da isteği üzerine mebusluktan istifa ettiğini de ekledi. Dipnot adı geçen eser sayfa 569. Dört kol ordu komutanı hemen istifa ederken iki general durumlarını gözden geçirmek için zaman istedi. Mareşal rütbesi almadan önce Mustafa Kemal'den daha kıdemli olan Diyarbakır'daki 3. Ordu Müfettişi Cevat Çobanlı, Ankara'ya gidince bu isteğe boyun eğip istifasını sundu. Ama onun komutası altındaki 1920'de Trakya'da Yunanlara esir düşen 7. Kol Ordu Komutanı Cafer Tayyar Eğilmez, Karabekir ile Ali Fuat'ın tarafını tutup meclisteki görevini sürdürmek için komutanlık görevinden ayrıldı. Dipnot adı geçen eser sayfa 569-571. Komutanlık görevinden ayrıldıkları halde ordudan maaş almayı sürdüren 3 general meclis tartışmalarına katılmak için acele ediyordu. Ama hükümet görevlerini ardıllarına teslim edinceye kadar beklemeleri konusunda kararlıydı. Ankara'ya ulaştıklarında parlamento komisyonları için seçimler yapılmıştı ve bunlara katılma fırsatını yitirmişlerdi. Oyuna getirildiklerinden şikayet ettiklerinde Mustafa Kemal bu hassas dönemin tehdit ortamında komutanlık görevlerini bırakmak için acele etmelerine kızdığını açıkladı. Dipnot İsmet İnönü Cilt 2 sayfa 191-192 Nutuk sayfa 572. Aslında tartışmalar Mustafa Kemal'in silahlı kuvvetler üzerindeki kontrolünü göstermesi kadar önemli değildi. Bundan böyle Cumhurbaşkanı'na sadık oldukları sürece subaylar emekli olmadan önce ve sonra kariyerlerinden emin olabilirlerdi. Ordu siyaset arenasından uzaklaştırılmamış Kemalist rejimin yapıcı bir unsuru olarak kapsamına alınmıştı. Mustafa Kemal orduya ilgi göstermeyi sürdürdü. Manevraları izlemeyi ihmal etmedi. Ama böylesine büyük bir kurumun günlük işlerinin yürütülmesini tümüyle sadık Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'a bıraktı. Sivil ve asker yetkililer arasındaki ilişkiler işbirliğine açık ama resmiydi. Günümüzde Türkiye'deki üst rütbeli subaylar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sivil otoriteye saygılarını sunarlar ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yerel yöneticiler garnizon komutanlarına aynı biçimde karşılık verirler. Bu düzen hiç değişmeden yürümektedir. Bundan sonraki mücadele halk fırkasının denetimini ele geçirmek için yapıldı. Birçok üyenin sadakatinden kuşku duyuluyordu. Kemalist yazar Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'nun anlattığına göre partinin özel bir toplantısında o kadar çok üyenin adı muhalefeti destekleyenlerin arasında geçmişti ki Mustafa Kemal solunda azınlıkta kalacağından korktuğunu söylemişti. Dipnot Tunçay tarafından alıntı sayfa 101 not 82. Partiyi kendi siyasetini uygulamak için etkin bir araç haline getirmek istiyordu ama bir temizlik hareketine girişmemeye karar verdi. En iyisi açıkça muhalif olanların kendi iradeleriyle ayrılmalarını beklemek ve geri kalanları kazanmaktı. Dipnot İnönü Cilt 2 sayfa 196-197. Bir kınama önergesi partiye çeki düzen vermek için yeterli oldu. Eleştiri okları esasen göçmenlerin yerleştirilmesinden sorumlu olan bakana yöneltilmişti. Bakan görevinden alınıp görevleri Mustafa Kemal'in sıkı adamlarından olan Dahiliye Vekili Recep Peker'e devredildi. Daha başka bakanlıklar da eleştirilince Başvekil İsmet İnönü meclis soruşturması yapılması için verilen önergenin gen soru olarak tartışılmasını önerdi. Dipnot adı geçen eser sayfa 195. Görüşmeler 5 Kasım 1924 tarihinde başladı. Recep Peker ve Mustafa Kemal'in diğer radikal destekçileri Rauf ile Refet'e kişisel olarak saldırıp Cumhuriyeti desteklememek ve saltanat ile hilafeti geri getirmeye çabalamakla suçladılar. Suçlananlar ise otoriter, buyurgan yönetimlerin her türlüsüne karşı olduklarını söylediler. Mustafa Kemal'in kişisel olarak ülkeyi yönetmesi bu tartışmanın temel ama açıklanmayan konusuydu. 8 Kasım'da gen soru önergesi 18'e karşı 148 oyla reddedildi. 41 üye oy vermedi. Dipnot Nutuk sayfa 574-594, Goloğlu Cilt 6 sayfa 63-79, Tunçay sayfa 100, İsmet İnönü Cilt 2 sayfa 194-196. İleri sürülen iddialar ne olursa olsun mecliste bir tek koltuk dışında çoğunluğu elinde tutan Halk Partisi muhaliflerine karşı Mustafa Kemal'i seçmişti. Açığa çıkmış olan muhalifler partiden ayrılmaya karar verdi. Ertesi gün 9 Kasım'da Rauf, Refet, Doktor Adnan ve diğerleri istifa edip 17 Kasım'da Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdular. Partinin ismi liderlerinin Cumhuriyet düşmanı oldukları iddiasını çürütmek için özellikle seçilmişti. Cumhuriyet parlamentosunun ilk resmi muhalefet partisi biri dışında hepsi Halk Partisi üyesi olan 29 sandalye kazandı. Dipnot Tunçay sayfa 103-109. 1 Kasım 1924'te olağan meclis açış konuşmasında Mustafa Kemal, Türk ulusunun cumhuriyet, medeniyet ve terakki yolunda durmadan bi mehaba yani heybetle ilerlemekte olduğunu bildirdi. Dipnot ASD cilt 2 sayfa 351. Karabekir, Ali Fuat, Refet, Adnan ve muhalefetin diğer liderleri aynı kararlılığı paylaştıklarını daha ilk günden belirtmek istediler. Parti programı liberal, demokratik bir cumhuriyet amaçlıyor, ademi merkeziyetçiliğin yararlarını öne çıkarıyor, serbest piyasa ve düşük vergiler istiyordu. Dipnot, metin için Tunçay, sayfa 370-381. Mustafa Kemal programında madde 6, parti dini düşünce ve inançlara saygılıdır ilkesi bulunduğu için terakkiperver cumhuriyet fırkasının dini bağnazlığı cesaretlendirmekle suçladı. Dipnot, Nutuk, sayfa 591-592. Parti programı hiçbir ödün vermeden yasaların çağın gerektirdiklerinin yanı sıra halkın istek, çıkar ve gereksinimlerine uyum göstermesini, madde 3, istiyor ve öğretim sisteminin birleştirilmesini amaçlıyordu, madde 49. Her iki önermede tutucu Müslümanlar açısından aykırı konulardı. Ne var ki ilkeler her türünden gayri memnunların yasal bir muhalefet partisinde toplanmalarını engellemedi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın çekirdek kadrosunu Mustafa Kemal'in İstiklal Savaşı'ndaki eski arkadaşları oluşturuyordu. Parti Başkanı Karabekir, Genel Sekreteri Ali Fuat, ayrıca Rauf, Refet, Adnan, araları açılmış olan eski yaveri Albay Ayıcı Arif ve ilk hariciye vekili Bekir Sami Kundu. Kara Vasıf ve İsmail Can Bulat gibi eski İttihat ve Terakki militanlarıyla meclisten dışlanmış olan Hüseyin Avni ve diğer ikinci grup mensupları da bu partiye katıldı. Dipnot, isimler için Tunçay, sayfa 108-109. Hepsi de Türk milliyetçisiydi ve çoğu çağdaşlaşma yanlısıydı. Liberal görüşlü oldukları kuşkuluydu. Aralarındaki tek ortak nokta, Mustafa Kemal'in başvekil İsmet Paşa aracılığıyla kullandığı iktidar tekeline karşı çıkmaktı. Aralık ayında bölge komutanının Mustafa Kemal'in dileği doğrultusunda meclisten istifa etmesinin doğurduğu boşluğu doldurmak için Bursa'da yapılan ara seçimler ülkede hoşnutsuzluk bulunduğunu gösterdi. Seçime bağımsız olarak giren Sakallı Nurettin Paşa, Halk Fırkası'nın adayını yenilgiye uğrattı. İlk sonuçlar teknik bir aksaklık gerekçesiyle iptal edilip, seçim 1925 Mart'ında yinelendiği zaman Nurettin Paşa'nın oyları artmıştı. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 117-120. Halk Fırkası'nın tepkisi önceleri belirsizdi. 10 Kasım'da partinin adına Cumhuriyet sözcüğünü ekleyerek yeni partiden önce davranmaya çabaladılar. Dipnot, parti Cumhuriyet Halk Fırkası adıyla tanındı ve daha sonra Arapça kökenli sözcükler Türkçe ya da uluslararası tanımlarla değiştirilince partinin adı da Cumhuriyet Halk Partisi oldu. 1980 yılına dek yaşamını kesintisiz sürdüren parti, diğer siyasi partilerle birlikte askeri hükümet tarafından kapatıldı. Daha sonra yeniden kuruldu. Ardından partiyi disiplin altına almak için üyelerin bakanları eleştiren önergeler verirken partiden izin alma zorunluluğunu getirdiler ve parti politikasına karşı çıkan demeçler vermelerini yasakladılar. Dipnot Tunçay sayfa 103. 21 Kasım'da parti önderliğinin gizli toplantısında İsmet Paşa ülkede sıkı yönetim ilan edilmesini istedi ve Mustafa Kemal, "Benim burnuma barut ve kan kokusu geliyor, inşallah ben yanılmışımdır" diyerek onu destekledi. Ancak katılan üyelerin çoğu baskıcı bir siyaset taraflısı değildi. Bunun üzerine İsmet Paşa istifa etti. Dipnot, adı geçen eser sayfa 105-106. Anılarında o tarihte amipli dizanteriye yakalandığını ve çalışmaktan aşırı yorgun düştüğünü belirtmektedir. Dipnot, İsmet İnönü 2. cilt sayfa 196. Mustafa Kemal 1927'deki konuşmasında gen soru görüşmeleri sırasında İsmet'in mecliste konuşamayacak kadar hasta olduğunu ve hükümet raporunun Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalp tarafından okunduğunu açıklıyor. Nutuk sayfa 589. İsmet Heybeliada'daki yazlık evinde dinlenmek üzere Ankara'dan ayrılınca Mustafa Kemal Meclis Başkanı Fethi Okyar'dan yeni hükümeti kurmasını istedi. Mustafa Kemal'in sadık bir arkadaşı olan Fethi liberal görüşlüydü ama kurduğu kabinede Recep Peker ve İstanbul İstiklal Mahkemesi'nin talihsiz başkanı İhsan Er Yavuz gibi katı kuralcılar da bulunuyordu. Dipnot liste için Goloğlu. Cilt 6 sayfa 81-82. Yine de Fethi Okyar daha ılımlı bir yaklaşım sürdürmeye çabaladı. Ama muhalefet partisinin programında öngörüldüğü gibi İstanbul Belediye Başkanı'nın seçilmesi gerektiğini öne sürünce, Recep Peker bunu kabul etmeyerek Dahiliye Vekilliğinden istifa edip Halk Fırkası'nın genel sekreterliğine geçti. Dipnot: İstanbul Belediye Başkanı'nın ünvanı Şehremini'ydi ve padişahın muhtemedi sayıldığı için hükümet tarafından atanıyordu. Diğer belediye başkanları ise seçimle iş başına geliyorlardı.
Ayrım sonu.